Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi en kalbi duygularla, muhabbetle, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamıyla selamlıyoruz. İnsan dünya yolculuğunda pek çok bilgi ediniyor. Fakat onu Rabbine yaklaştıran bilgi, kalbine dokunan ve hayatını değiştiren bilgidir. Uzun zamandır Erkam Radyo'da hazırlayıp sunduğumuz Gazali Mektebi programında İmam Gazali rahmetullahi aleyhin muhtelif eserlerinden, özellikle İhya-i Ulumiddin ve Minhacül Abidin isimli eserinden belirli konuları, hayatımıza dokunan meseleleri, gündemde olan hususları ve bir Müslümanın hem dünyasını hem ahiretini ilgilendiren, zihnini bazen karıştıran, gerektiği zamanda kalbine teskin, sükunet vermesi gereken mevzuları, yani bir Müslümanın hayatında olması gereken konuları ele almaya gayret ediyoruz. Buradan maksadımız, İmam Gazali'nin eserlerini sadece okumak veya sadece tercüme etmek yahut radyo aracılığıyla muhtelif kanallarla nakletmek veya arz etmekten ibaret değil. İmam Gazali'nin asırlar öncesinde gönlüne düşen, karşılaştığı hususları okuyuculara, talebelerine, dinleyicilere yani muhataplarına nakletmeyi, arz etmeyi uygun gördüğü, onun gönül dünyasını ilgilendiren hususları yaşadığımız dönemde aynı konularla karşılaştığımızda nasıl bir mukavemet göstereceğimizi, nasıl bir duruş sergileyeceğimizi anlamak, yani meselenin hakikatine vakıf olmaya çalışmaktır. Nihayetinde dünya bir yolculuk, nihayetinde dünya bir tarla ve nihayetinde dünya ahirette hasat edilecek bir mezradır. Dolayısıyla biz ahirette bu yolculukta, dünya yolculuğunda, dünya mezrasında ve dünya tarlasında ne ektiysek ahirette de onu hasat edeceğiz. Hal böyle olunca burada gerek maddi gerek manevi olarak ekeceğimiz her bir şeyin ahirette bol kazançlı olabilmesi için Allah Teala'nın emrettiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği, yaşadığı, etrafında yetiştirdiği sahabilerle bizlere örnek olduğu konuları hayatımıza tatbik etme, yaşadığımız zamanı daha bereketli hale getirmeye, gayret etmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta İmam Gazali'nin Minhacül Abidin isimli kitabından hamd, şükür ve sabır konusuna kısmen giriş yapmıştık. Birçok soru geliyor zihnimize ve bazen bunları anlamlandırırken acaba büyüklerimiz, kadim ulema ne demiştir ve bu konuyla alakalı neler söylemiştir diye bakmadan edemiyoruz. Muhakkak ki sizler de imkan olduğu sürece veya erişebildiğiniz müddetçe bu konuların temel kaynaklardan ve ilmine, irfanına, kulluğuna ve hamiyetine, hakkaniyetine güvendiğiniz isimlere müracaat ediyorsunuz. Kalbimiz yokladığımızda bunlarla alakalı acaba İmam Gazali, Fahrettin Razi veya İmam Beydavi, Ebu Suud Efendi yahut büyüklerimizden, tasavvufun büyük erbaplarından bazı isimlerin bu konularda neler düşündüğünü ve etrafındaki müridanına neler söylediğini düşünmeden edemiyoruz. Şah Nakşibendi rahmetullahi aleyhin, Ebu Ali Farmedi'nin veya Ebu Talib el-Mekki'nin, İmam Rabbani'nin, Mevlana Halid Bağdadi'nin yahut Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızın neler söylediğini ve kitaplarında neler yazıp mutasavvıf yolculuğunu tamamlamaya çalışan, yani seyri sülükünü ikmal etmeye, itmam etmeye gayret eden müridanına, etrafındaki dervişlere neler tavsiye ettiğini, bir kalp yolcusu olan kimselere hangi nasihatlerde bulunduğunu elbette her birimiz merak ediyoruz. İşte İmam Gazali'nin hamd ve şükür ile alakalı olarak söylemiş olduğu hususlar her birimize birer doktrin, birer köşe taşı, birer yol tabelası ve yol işareti olarak karşımıza çıkıyor. Değerli gönül dostları, acaba şükrü ve hamdi hayatımızda bu kadar çok ve sık kullanırken hiç düşündük mü arasında nasıl bir fark vardır? Dilimizle elhamdülillah derken yahut ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun derken her ikisinin de aynı anlama mı geldiğini, yoksa bunların birbirinden farklı mı olduğunu hatırımıza hiç getirdik mi mesela? İmam Gazali kitapta hamd ile şükrün sadece söz ile dile getirilen birer kavram olmadığını, hayatımızda basit birer kelimeden ibaret olmadığını vurgulayarak bu ikisi arasında özellikle önemli bir ayrımın olduğunu, derin bir farkın olduğunu ifade ediyor. Gündelik dilde birbirinin yerine kullandığımız hamd ve şükür kavramları aslında ruhun farklı katmanlarına, içimizdeki farklı hissiyata tekabül eder. Kadim geleneğimizde bu iki kavram arasında bariz bir hem zahir hem de batın ayrımı meselesi yatmaktadır. Alimlere göre mesela hamd, tesbih ve tehlil ile yapılan, yani elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanallah şeklinde dilimizle yapılan zahiri bir övgüdür. Ancak şükre gelince mesele birazcık değişkenlik gösteriyor. Şükür, sabır ve teslimiyetle, yani Allah Teala'ya işimizi tefviz ederek, ona havale ederek, içsel, batıni bir ameliye ile yerine getirmiş oluyoruz. Tekrar etmek gerekirse, çünkü burası oldukça önemli, hamd dilimizle yapılan elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah diyerek Rabbimizi iradi ve ihtiyari olarak, yani bilinçli bir şekilde dilimizle yaptığımız övgüden ibarettir. Ancak şükür zahiri değil, daha çok içte başlayan, kalpte olgunlaşan, batıni bir, kalbimize ve maneviyatımıza tahakkuk eden, taalluk eden bir yönelişi ifade eder. Bundan dolayı İmam Gazali şükrün sabır ve teslimiyetle örülü olduğunu, içsel yani batıni bir mesele, batılı bir amel olduğunu ifade eder. Bu ayrımı daha çok hani entelektüel boyutta sarsıcı kılan, açık kılan ve dikkat çekici hale getiren ise şudur. İmam Gazali diyor ki, hamd etmenin karşılığı yermek, kınamak ve levmetmektir. Buradan şu anlamı çıkarıyoruz. Hamd, levmetmenin, yani birini kınamanın veya yermenin panzehiridir. Dolayısıyla bir güzelliği teslim etmek demektir. Hamd etmeyen bir kimsenin kınadığı, yerdiği ve levmettiği gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Herhangi bir kişi birini övüyorsa, beşer planında herhangi bir kişi bir başka kimseyi övüyorsa, onu yermiyor, onu kınamıyor, onu sınamıyor veya onu gereksiz, menfi, negatif, kötü şeylerle tavsif etmiyor demektir. İşte Rabbimizi övmek, Rabbimize hamd etmek demek, ona hakkını teslim etmek, dilimiz döndüğü kadar, elimizden geldiği kadar ve iktidar ve istidatımız ölçüsünce onu övmeye çalışmak demektir. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allahümme la uhsi senâen aleyk ente kemâ esneyte alâ nefsik. Ya Rabbi, şu mevcut beşer halimle seni övmeye layıkıyla muktedir değilim. Hak ettiğin vecihiyle seni övemiyorum. O halde sen kendini nasıl övüyorsan ve kendini nasıl tebcil ediyor, temcid ediyor, hamd ediyor, kendini nasıl vasfediyorsan, ben de seni senin vasfettiklerinle vasfediyor, senin kendini övdüğün şekliyle sana hamd ediyorum, sena ediyorum diye dua ediyordu. İşte kul elinden geldiği kadar Rabbini övüyor ve ona hamd ediyorsa, eksik, noksan ve problemli, negatif, olumsuz sıfatlardan, noksan sıfatlardan Allah Teala'yı tenzih ediyor demektir. İşte burada aziz dinleyenler, şükür şu şekilde karşımıza çıkıyor. Küfranı nimet, yani nankörlüğün doğrudan karşılığı olarak kendini gösteriyor. Herhangi bir kişi, beşer planında düşünelim, eşimizle, çocuğumuzla, ana babamızla veya etrafımızdaki kimseler bağlamında ele alalım. Herhangi bir kimse etrafındaki kişilere veya kimselere, astı da olabilir, üstü de olabilir. Eşi, çocuğu, çoluğu da olabilir, konu komşusu, hısım, akrabası da olabilir. Kendisine otobüse binerken yardım eden tanımadığı bir kimse de olabilir. Arabasına bagajını yüklerken eşyalarını kaldırmaya yardımcı olan birisi de olabilir. Kapımızı açan bir hizmetçi de olabilir. Yani herhangi bir kimse ayrımı yok. Şayet bir kişi kendisine yapılan iyiliğe, teşekkür edemiyorsa en basitinden nankörlük ediyor, vefasızlık ediyor, küfranı nimet içerisinde bulunuyor demektir. Bu şayet tanıdığımız kimselere karşı yapılıyorsa bazen özür dilemekle telafi edilemeyecek derecede büyük problemlere, büyük gönül kırgınlıklarına sebebiyet verebiliyor demektir. İşte Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin en başlangıç seviyesi şükretmekle yerine getirilmiş oluyor. Yani ibadetin tabiri caizse yerine getirilebilecek ilk başlangıç basamağı şükretmeyi bilebilmektir. İşte İmam Gazali rahmetullahi aleyh de hamd levmetmenin karşılığıdır, kınamanın karşılığıdır, noksan görmenin karşılığıdır, eksikliklerin panzehiridir diyerek başlarken devamında şükür ise küfrün yani nankörlüğün doğrudan karşıtıdır. Bu yüzden dille söylenen bir elhamdülillah eğer kalpteki o kimyevi madde ile birleşip nankörlüğü yok etmiyorsa henüz hakiki şükür mertebesine erişilmiş sayılmaz diyor. Burada şöyle bir ayrım karşımıza çıkıyor ve ilerledikçe İmam Gazali'nin satır aralarına dikkat ettikçe bizi daha da içine çeken bir metaforla karşı karşıya kalıyoruz. Şükrün en güçlü hali nedir? Elimizle yapılan, dilimizle yapılan, uzuvlarımızla yapılan, zihnimizden geçirdiklerimizle yapılan mıdır yoksa başka bir şey midir? Hani geçtiğimiz programda hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştik. Temizlik sadece üzerimize bulaşan kiri, pası, tozu izale etmek, onları suyla, toprakla veya muhtelif şeylerle yıkamak değildir. Temizlik sadece bunlardan ibaret değildi. Temizliğin başlangıcı kire bulaşmamakla olur. Herhangi bir kimse maddi veya manevi necasete bulaşmıyorsa, kirin kıyısından, berisinden, bucağından geçmiyorsa bu kimse temizdir, temizliğe dikkat ediyordur ve temizlenmiş demektir. Dolayısıyla temizlik üzerimizdeki necasetin izalesinden değil, ilk olarak necasete yaklaşmamakla olur. İşte af dilemek veya günaha bulaşmamak veya kulluğumuzu idame ettirmek içerisinde de bunları düşünebiliriz. Tevbe yani kulluğumuzun kıvamında mükemmel hale gelebilmesi, tevbe etmeye ihtiyaç bırakmayacak nitelikte günaha ulaşmamakla, bulaşmamakla olur. Hani hepimizin bildiği bir söz var. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin buyurdukları: tevbeyle uğraşmamak, tevbeyle vakit kaybetmek istemiyorsan günaha bulaşmayacaksın diyor. Bir kimsenin tevbeyle uğraşmaması, tevbe etmeden ölürüm endişesi taşımamasının yolu o günaha bulaşmamasından, herhangi bir günah bataklığına girecekken, ona adım atabilecek durumdayken, o günahı işleyebilecek istidatı ve iktidarı elindeyken ona bulaşmaması, kıyısından berisinden geçmemesiyle oluyor. İşte İmam Gazali rahmetullahi aleyh de şükrü kulluğun başlangıç seviyesindeki bir basamaklardan birisi olarak görüyor. O yüzden en güçlü şükrün nimetle günah işlenmemesi şeklinde olduğunu beyan ediyor. İrfan yolculuğuna gönül veren kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi burada şu konuya dikkat kesilelim. Şükrün en sarsıcı ve en edep odaklı tanımı, nimetin kendisine değil, o nimeti verene gösterilen tazim ile olur. Yani nimete değil, mün'ime yapılan şükranı nimetle olur. İbn Abbas'a göre şükür, gizli ve aşikarda, yani kimsenin görmediği yerlerde bile, tüm azalarla ibadet etmek demektir. Şükür bir korunma halidir. Kalbi, dili ve uzuvları Allah'ın verdiği bir yeteneği veya imkanı ona isyan etmek için kullanmaktan sakınmaktır. Burası oldukça önemli olduğu için İmam Gazali burada sözü yine devam ettirerek bizim dikkatimizi çekecek noktaya getirmeye çalışıyor. Yukarıda verdiğimiz örneği destekleyecek mahiyette bir metafor, bir tasavvur inşa ediyor. Yani şükür hem dilimizle, hem elimizle, hem kalbimizle şükretmenin ötesinde aynı zamanda korunmaktır. Yani günaha ulaşmamak, günaha bulaşmamaktır. Hatta bunun da ötesinde şükürsüzlüğün en bariz hali veya şükrün dikkat edilmesi gereken en ulvi hali, nimeti veren merciye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu bir. İkincisi, şayet nimet veren Rabbimiz bize bir ikram ve ihsanda bulunduysa, bize verilen ikram ve ihsan ile, bize lütfedilen o nimet ile günaha bulaşmamaktır. Şayet Rabbimiz bize, örneklendirmek gerektiği için söylüyorum, bir göz verdiyse, o göz ile Allah Teala'nın yaratmış olduğu harikulade olan sanatına bakacak, tefekkür edecek ve tesbih edeceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar yapma noktasında, bu sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında noksanlıklarımız olsa da gözün verilme maksadı Rabbimizin verdiği nimetleri görmektir. Ancak bir kimse kendisine verilen bu gözle Rabbinin emrettiklerini değil de Rabbinin nehyettiklerini, bakmayın dediklerini, gözünüzü kısın dediklerini, göz kapaklarınızı kullanın da onları görmeyin dediklerini görmeye devam ediyorsa, Rabbimizin verdiği nimetle Rabbimize karşı sorumsuzluk yapıyor, günah işliyoruz demektir. Rabbimizin verdiği nimeti ona karşı bir silah olarak kullanıyoruz demektir. Allah Teala bize şayet maddi imkanlar veriyorsa, bize bununla birlikte sorumluluğumuza fakir, fukara ve ihtiyaç sahibi kimseler tevdi ediyor demektir. Elimizdeki mal varlıklarıyla şayet bizlere havale edilen ihtiyaç sahibi kimselerin olduğunu görmezden gelip, heva ve hevesimize göre mal varlığımızın gerektirdiği şekilde bir entelijansiye kuruyor, bir aristokrat havalarına giriyor, seçkinler zümresinden kendimizi telakki ediyor, artık biz lordlar kamarasındayız. İnsanlara tepeden bakan fil dişi kulelerinde yaşıyoruz. Halkın arasına karışamayız şeklinde bir arz-ı endama teşebbüs ve tevessül ediyorsak, Allah Teala'nın bizlere vermiş olduğu maddi imkanları ve mal varlıklarını ona karşı silah olarak kullanıyoruz demektir. Bakın, bu sadece şükretmemek değil, aynı zamanda nankörlük etmek, vefasızlık etmek, küfranı nimet içerisine girmek demektir. Kıymetli kardeşlerimiz, işte Gazali'nin aktardığı bu hikmetli uyarı, modern insanın sahip olduğu güç ve zekayı nereye kanalize etmesi gerektiği konusunda bize bir ayna tutar. Nimet sahibinin verdiği nimeti ona isyan etmeye silah yapanların hali ne çirkindir. Gerçek şükür, sağlığı, malı, mülkü, evladı, iyali, zekayı, ilmi, irfanı, yani bir kimseye Allah Teala'nın vermiş olduğu bütün ikramları, bütün ihsanları, her bir şeyini bir isyan silahı olarak kullanmaktan vazgeçip bu emanetleri sahibinin rızası çerçevesinde kullanmaya çalışmak demektir. Burada aziz dinleyenler, şükrün daha somut hale gelmesi ve zihnimizde bir tasavvur oluşturabilmesi açısından İmam Gazali rahmetullahi aleyh İbni Ömer radıyallahu anhüma efendimizden şöyle bir söz naklediyor. İbni Ömer başına bir bela geldiğinde şu dört nimetten dolayı şükrederdi. Birincisi, musibetin dinde olmaması, yani imanının zarar görmemesinden dolayı. İkincisi, daha büyüğünün gelmemesinden, yani beterinden korunmuş olmasından dolayı. Üçüncüsü, bu duruma rıza gösterme nimetinden mahrum kalmamasından dolayı. Dördüncüsü, karşılığında ebedi bir sevabı umduğundan dolayı şükrediyor. Bu noktaya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir musibet var, bir imtihan var, başımıza gelen istenmeyen bir durum var. Ancak İbni Ömer radıyallahu anhüma efendimiz başına gelen imtihanı ölçüp tartıyor ve şu şekilde muhakeme ediyor. Bu gelen imtihan, birincisi, dinimle alakalı bir imtihan değildir. Dinimden olmadım. İmanım zarar görmedi. İkincisi, başıma bir imtihan geldi ancak ben buna şükrediyorum. Daha büyüğü gelebilirdi. Allah Teala beni daha beterinden korumuştur diyerek başına gelen imtihana şükrediyor. Üçüncüsü, bu duruma rıza gösterme nimetinden mahrum kalmayacağı için şükrediyor. Dördüncüsü ise gelen imtihan ve musibet her ne şekilde ve ne kadar büyüklükte olursa olsun karşılığında ebedi bir sevap umduğundan dolayı şükrediyor. Dolayısıyla burada İmam Gazali şunu vurguluyor. Musibetler aynı zamanda birer nimettir. Her birimiz tasavvur edelim, gözümüzün önüne getirelim. Şayet hoşumuza gitmeyen her bir şey bizim için bir imtihansa ve şükürden hali bir durumsa, yani şükredilmemesi gereken, önemsenmemesi gereken basit şeylerse, o halde ilaç kullanmayı, doktora gitmeyi, doktorun bizlerin hoşuna gitmeyecek tavsiyelerini de bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü hoşumuza gitmeyen bazı tedavi yöntemleri, hastanede yatmak, yoğun bakıma girmek veya ağır cerrahi operasyonlara maruz kalmak, evet, birer musibettir ve imtihandır. Ancak bunlar tedaviye dönük imtihanlardır. Kullandığımız acı bir şurup bile, istemeyerek kullansak bile, nihayetinde bize, sağlığımıza vesile olan birer nimettir. Hal böyle olunca başına en çok musibet gelen peygamberler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başına gelen nimetlere hamd ettiği, şükrettiği kadar karşılaştığı sıkıntılara, problemlere, yokluklara ve zorluklara rağmen yine de hamd etmiştir. İmam Gazali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu sözünü naklediyor. Elhamdülillahi ala ma sa'e ve serra. Başıma gelen hoşnut edici, mesrur edici şeylerle birlikte hoşuma gitmeyen kötü şeylerden dolayı da Allah Teala'ya hamd olsun, alemlerin Rabbine hamd ediyorum diyor. Aziz dinleyenler, kıymetli gönül dostları, Gazali Mektebi'nde bugünlük programın sonuna geldik. Rabbimiz öğrendiklerimizi hayatımıza nakşetmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki Gazali Mektebi programında yeniden buluşmak ümidiyle her biriniz Allah'a emanet olunuz.